Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 5.
Öyle ki bir zaman sonra artık hangimiz hangimiz karıştırmaya başladım. Bir sabah kalkıyor, hayatın küçük şeylerle güzel olduğunu düşünüyordum. Ertesi gün kalkıp burada böyle bir budala gibi bütün hayatımı mahvettiğimi, bu küçük dünyalarına sıkışmış kadınlardan biri olmaktan nefret ettiğimi anlıyordum. Üstelik daha her şey yeni başlıyordu. Böyle koskoca bir ömür geçecekti. Yavaş yavaş bütün heyecanları kaybederek, bütün yeni görüntüler eskiyip yıpranarak. Bir akşam otururken iyi bir insanla evlendiğimi, işte bunun filmlerdeki, romanlardaki gibi büyük bir aşk olmadığını ama bütün büyük aşkların yalnızca felaketle bittiğini, gerçek hayatın çerçevelere konmuş çocukların fotoğrafları olduğunu söylüyordum kendi kendime. Ama hemen sonra içime anlatılmaz bir sıkıntı geliyor. Benim kim olduğumu bile bilmeyen, içimden geçenlerin tek bir satırını bile duymayan bu adamla bütün bir ömrü geçirmenin imkansız olduğunu düşünüyordum. Bir makine görmüştüm hastanede. Yaşayıp yaşamadığınızı gösteren bir makine. Oradaki çizgi artık kıpırdamadığında, dümdüz devam ettiğinde hastanın öldüğünü anlıyorlardı. İşte tam da öyle hissediyordum. Bizim makinamızdan ne bir ses geliyordu, ne de en küçük bir kıpırtı vardı. Öyle dümdüz bir çizgiydi hayatımız. Ne garip. Hep en sevdiklerimize en söylenecek şeyleri söylemiyoruz ya da söylüyoruz ama o zaman da onlar bizi duymuyor. Hani bazı sabahlar insan nedensiz bir iç sıkıntısıyla uyanır. Düşünüp de bulamadığınız bir şey belli belirsiz bir tedirginlik içini kemirir durur. Öyle bir sabahtı işte, soğuk bir Mart sabahı. Yan bahçede rengarenk şapkalar giymiş çocuklar kocaman bir kardan adamın boynuna uzun, püsküllü, kırmızı bir atkı koymuşlar, şimdi de burnuna havuç takmaya çalışıyorlardı. Onların birbirlerine kar topu atarken, karlarda yuvarlanırken neşeli çığlıklarını duyuyordum. Radyoda Peggy Lee, "Orada küçük bir otel var, keşke orada olsak, yalnız ikimiz kabuğumuza gizlensek" diye bir şarkı söylüyordu. Kendin hemen dışında yeni açılan dev mobilya mağazasının aldığımız ve Turgut'un bir türlü ısınamadığı açık sarı renkte garip şekilli uzun koltuğa oturmuş çayımı içiyordum. Gazetenin birinci sayfasında Audrey Hepburn'un ödül alırken çekilen fotoğrafı vardı. Şu Roma'da peşindekileri atlatıp sokaklara çıkan ve bir gazeteciyle tanışan prensesi anlatan filmle kazanmıştı. Sigaranın akciğer kanserine yol açtığı açıklanmış ama sigara firmaları buna karşı çıkmıştı. Bir Mart sabahıydı. Audrey'nin inci kolyesine bakarken kapı çalındı. Karşımda Turgut'u gördüğüm an kötü bir şey olduğunu anladım. "Şimdi haber geldi. Baban rahatsızlanmış, hastaneye kaldırmışlar. Merak etme, iyiymiş" dedi. Yalan söylediği her halinden belliydi. Ama ben ona inanmak istiyordum. Ertesi gün Türkiye'ye gitmem için hazırlıkları yapmıştı bile. O sabah uyandığımda yüreğimdeki çırpıntı, o anlamsız sıkıntı boşuna değildi. Ankara'ya geldim. Abim beni karşıladı. Hemen hastaneye gittik. Babamın kendinde olmadığını ama her an düzelmesini beklediklerini söyledi yolda. Her şey bir anda olmuştu. Hiç beklemezken bir gece geç saatlerdi. Geldiğimde annem bana sarılıp uzun uzun ağladı. Tek başına bir odaya yatırmışlardı. Sessiz, beyaz, sade bir oda. Yukarı doğru kıvrılan uzun kaşlarıyla beyaz gür saçları dağılmış, yüzü solgun, gözleri kapalı, öylece çaresiz bir çocuk gibi yatıyordu. Onun yatağının başında elini tutup gözlerini yeniden açmasını, yeniden benimle eski günlerdeki gibi keyifle konuşmasını, hiç değilse gözleriyle gülümsemesini, hayır aslında hiçbirini değil, yalnızca adımı söylemesini bekledim. Geceler geçti, sabahlar geçti. Ölüler ülkesine açılan o bekleme salonunda, o soğuk, kasvetli hastane odasında, öylece karşımda günden güne eriyip azalan adama baktım. Hayatın bu acımasız darbesine karşı elimizden hiçbir şey gelmediğini öğrenmekten başka neye yaradı orada öyle oturup elini tutmam? Öylesine inanılmaz geliyordu ki bana. Uzakta da olsam, onu hiç görmesem de babamın bizi bırakıp gideceğini hiç düşünmemiştim. Sanki ne olursa olsun o hep bizimle kalacaktı. Her zaman hayatın düzenini sağlayan merkez noktası gibi orada sapasağlam duracaktı. Hayatım boyunca onun hastalandığını, şikayet ettiğini, hatta evde yorgun oturduğunu bile görmemiştim. Kendimi bildim bileli hep aynıydı baba. Her zaman canlı, güçlü, konuşurken sesi çok uzaktan bile duyulan, yerinde duramayan, dağ gibi bir adamdı işte. Şimdi sanki hepimize, bütün bir hayata küsmüş gibi, böyle kıpırdamadan, göz kapaklarını bile oynatmadan yatması, bana uzun süren bir karabasan gibi geliyordu. Birazdan bağırmak isteyeceğim ama sesim çıkmayacak ve çırpınarak uyanacağım sanıyordum. Uyanacağım ve bütün bunların aslında orada, uzakta gördüğüm bir rüya olduğunu söyleyecekler, her şey yeniden doğal akışına dönecek. Bunun bir rüya olduğunu anlayınca mutluluk içinde kalkıp güne başlayacağım. Herkese bu kötü rüyayı anlatacağım. Keşke öyle olsaydı. Birileri geliyor, birileri gidiyor, ayaklarına, ellerine iğneler batırıyor. Sanki bize birdenbire mutlu bir haber verecekmiş gibi baktığımız o makinaları inceliyor ve sonunda Allah'tan ümit kesilmez diyorlardı. O günler ve geceler boyunca hayatla ölüm arasında hiçbirimizin bilemeyeceği kısacık bir an olduğunu anladım. Ne zaman geleceğini bilemediğimiz o an bir gün gelecek ve bu renkli resimler geçidi son bulacaktı. Hepsi buydu. Bir an için uyanmasını, filmlerdeki gibi son sözlerini söylemesini, bunca zaman konuşamadığımız şeyleri konuşabilmeyi öyle çok isterdim ki. Benim gelmemden yalnızca birkaç saat öncesine kadar birkaç kelime konuşabiliyormuş. Beni sormuş, ben sana onu bu kadar uzağa yollamayalım demedim mi diye anneme kızmış. Ondan sonra da bir daha hiç konuşmamış. Annem her gelene durup durup bunu anlatıyordu. Allah'ım diyorum, neden ondan da benden de bu kadarcık bir şeyi esirgedin? Neden birkaç saat daha uyanık kalmasını istemedin? En azından burada olduğumu, her zaman onun en sevgili kızı olduğumu bilmesine izin vermedin. Şaşkındım, korkuyordum, çaresizdim. Hayatım boyunca olmadığım kadar mutsuzdum. Hep birlikte mutlu bir evde oturmuş gülerken, birdenbire kendinizi böyle yıkıntıların arasında buluyordunuz işte. Birkaç saniyelik bir titreme ve kurduğunuz sonsuza dek sahip olacağınızı sandığınız o güvenli hayat yerle bir oluyordu. Bir deprem gibi ayağınızın altından yer kayıyordu. Başucuna büyük bir vazoya benim getirdiğim renkli çiçekleri koymuştuk. O çiçeklere bakıyordum ve günün birinde belki benim de böyle bir yatakta yatacağımı, benim de gözlerimin açılmasını bekleyeceklerini düşünüyordum. Üstelik bunun ne zaman olacağını bilmiyordum. Hiç kimse bilmiyordu. O an, en küçük bir işaret bile vermeden öylece yattığı o an, ne yaşadığını, nerede olduğunu, herhangi bir şey hissedip hissetmediğini, bizi duyup duymadığını, acı çekip çekmediğini hiç bilmiyorduk. Belki nereye gideceğini bilemediği karmakarışık bir rüyanın içindeydi. Karşısına çıkan yollardan hangisine girmesi gerektiğini bile bilmeden öylece duruyordu. Ya da kim bilir, belki de gördüğü an ait olduğunu anladığı çok tanıdık bir bahçede gerçek evini bulmuş gibi rahatça dolaşıyordu. Sonunda bir gece geç saatlerde bizi bırakıp gitti. Ona hiçbir şey söyleyemeden, gözlerine son bir kez bakamadan, geri gelmesi için yalvarmamıza bile izin vermeden. Eğer gerçekten de hayatımızı belirleyen bir an varsa, benimki orada, onun yatağının başucunda öylece oturduğum yarı uyur, yarı uyanık saatlerdir. İşte orada aklımca kendi kendime kurmaya çalıştığım hayatın boşunalığını iyiden iyiye anladım. Bu dünya üzerinde sağlam sandığımız hiçbir şey olamayacağını, hayatın hepimizden güçlü döngüsünün içinde savrulup gittiğimizi ve günün birinde farkına bile varmadan o döngünün dışına fırlatılacağımızı düşünüp vazgeçtim. Vazgeçtim, evet. Her şeyden. Bir atlı karınca gibi dönüyordu yalnızca. Ya kısacık, göz açıp kapayana kadar geçen bir an içinde mutluluktan uçacaktık, ya da kendi kendimize neden orada dönüp durduğumuzu düşünmekle geçirecektik zamanımızı. Ben birinciyi seçtim. Hem de farkında bile olmadan. Babamın elinden tutmuştum. Onu asla bırakmayacağımı söylemiştim ama o beni bırakıp gitmişti. Kimseyi elinden sıkı sıkı tutarak hayat boyu yanımızda tutamayacağımızı öğrenmiştim. Türkiye'yi, annemi, abimi görmeyi, neşeli anılarla, anlatacak güzel şeylerle gelmeyi isterdim. Birbirimizi ne zamandır görmemiştik. Ve benim onlara anlatacağım öyle çok şey vardı ki. Başka bir ülke, yeni tanıdığım insanlar, okul, evlilik, televizyon, arabalı sinema, dev alışveriş merkezleri. Hiçbirini konuşamadık bile. Böyle bir zamanda uzakta, okyanusların ötesinde bambaşka bir hayatın ayrıntıları, tek tek kendi seçtiğim modern eşyalarla düzenlediğim yeni evim, bütün çimenlerin aynı boyda kesildiği mahallemiz, sincaplar, üstü açık arabamız, döner dönmez onlara göstermek için çekip saklanmış gezi fotoğrafları birdenbire anlamını yitirmişti. Babam için özel seçilmiş hediyeler, burada bulunmayan spor ayakkabıları, özenle seçilmiş kitaplar, annem için eldivenler, şapkalar, abim için binici çizmeleri, en son çıkan plaklar. Hediyelerini verdiğim zaman nasıl sevineceklerini düşünmüştüm. Onları o kadar çok özlemiştim ki o karşılaşacağımız ilk günü yeniden evimizde hep birlikte bütün ışıklar yanarken annem yine bizim değil bütün komşuların bile yiyip bitiremeyeceği kadar çok yemek yapmışken eski günleri anarken çizeceğimiz o mutluluk tablosunu kim bilir kaç kez kendi kendime yeniden kurmuştum kafamda. Yaptığım yemekleri anlatacak yeni tarifler isteyecektim. Oysa eve döndüğümüzde annem, abim ve ben, akrabalar, ziyarete gelen tanıdıklar, komşular gittikten sonra babamı öven konuşmaların, kimi unutulmaz anların, ağlamaların ardından gece geç saatlerde baş başa kaldığımızda çok istesek de konuşacak pek bir şey bulamadık. Abim babamın evraklarını çekmecesindeki ufak tefeyi toparlıyordu. İkimizin de neredeyse her yaşımızda çekilmiş fotoğraflarını bir defterin içine özenle yapıştırmış, tarihler ve o günü hatırlatan notlar yazmıştı. Yağmurlu bir cenaze töreninden acı, dağınık, karmakarışık günlerin ardından, akşam okunan dualar ve ilahilerle onları mutlulukla kucaklayamadan yeniden ayrıldım. İçimdeki sır kırılmış gibi, paramparça, birdenbire büyümüş gibi durgun. Birkaç hafta sonra karlı, soğuk, bizi evlere kapatan kasvetli kışın bittiğini, o ilk parlak güneş gösterdiğinde Amerika'nın ortalarına doğru bir geziye çıktık. Benim bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu, artık eskisi gibi gülen, şakalar yapan, aklına eseni söyleyen çocuksu halimin gidip yerine uzaklara dalan, bir cümleye başlamışken bitmeden bırakıp vazgeçen, olur olmaz şeylere gözleri yaşlanan birinin geldiğini düşündükleri için sanırım böyle bir gezi düzenlemişlerdi. Birkaç araba arka arkaya yola çıktık. Yeni yapılmış, alabildiğine uzanan geniş, düzenli yollardan geçtik. Her yeni kaplayan o yeni evleri gördük. Küçük, bahçeli, birbirinin tıpatıp aynı evlerden oluşan modern mahalleleri. Bir şeyler atıştırmak için açılan o yeni tür lokantalar, her yerde yenileri açılan arabalı sinemalar, yanıp sönen ışıktan resimlerle tanıtılan moteller, petrol kuyuları, çadırlar, bisikletler, golf takımları yüklenmiş yeni aile tipi arabalar, uçsuz bucaksız topraklardaki yalnızlık. Sonunda küçük bir kasabaya vardığımızda her yerin bayraklarla süslendiğini gördük. Evlerin ortasından geçen yolda yürürken kendi aramızda bütün o bayrakların nasıl neşeli bir bayram havası yarattığını konuşuyorduk. Küçük bahçeli evlerin her birinin kapısında bir bayrak vardı. Yeşillik, tertemiz bu küçük kasaba, insanı sanki bütün bir ömrü burada geçirmeye davet eder gibiydi. Güzel bir müzikle başlayan ve size mutlu bir sonla biteceğini başından belli eden Amerikan filmlerindeki kasabalardan birine girmiştik sanki. Şuradan bir yerden, her şeyin üstesinden gelecekmiş gibi, kendinden emin gülümsemesiyle Mr. Smith çıkıverecekti neredeyse. Sonra birden fark ettik ki, bütün evlerin camlarında fotoğraflar asılı. Genç askerlerin fotoğrafları. O zaman burada bir bayram kutlanmadığını anladık. Bu kasabada hemen her evden savaşa giden bir oğul geri dönememişti. Birdenbire o neşeli, pırıl pırıl bahar günü, puslu bir kış akşamına dönüştü. O insana yaşama sevinci veren rüya kasabası silindi.
Ayrım sonu.